Ayrım 10.
Doğum öncesi hafıza terapisi. Metaformoz tabiri, gebelik devresinin ve rahimde gelişen stres örneklerinin önemini fark eden hayata dair bir yaklaşım tarzını ifade eder. Metamorfoz, Robert John tarafından 60'lı yıllarda ayağın refleksleri üzerinde çalışırken bulunmuştur. Doktor John, bazı bölgelerin doğum öncesine ait psikolojik ve fiziksel hatıralarla ilgili olduğunu fark etmiştir. Omurilikteki uyumsuzlukların sebebini incelerken doğum öncesi bozuklukları da hesaba katmıştır. Bu değişik yaklaşımı hastalarının tepkilerinde büyük gelişmelere yol açmıştır. Sadece fiziksel değil, psikolojik tepkilerinde de değişiklikler meydana gelmiştir. Doğa bilimci Robert Jones'a göre insanlardaki görünür semptomlar gözden kaybolabilir. Ama eğer altında yatan nedenlere dikkat çekilmezse yeni semptomlar yüzeyi kaplamaya devam eder. Semptomların kaynağı genellikle rahimde gelişen streslerdir. Stresin kaynağına gitmek ondan tamamıyla kurtulmanın tek yoldur. Robert Jones. Daha sonraki yıllarda bu yaklaşımın yeni uygulamalara ilham verdiğini görüyoruz. 1990'da Londra'da annelik ve yeni doğan bebekler üzerine bir forum düzenlendi. Zander 1990. Forumda okunan bir bildiride 3 günlük bebeklerin bile anneleriyle ilişki halinde oldukları ve duygularını açığa vurdukları anlatılıyordu. Bu duygular, reaksiyonlar sadece çok küçük bebeklerce yaşanmıyordu. Kullanılan değişik metotlarla gebeliğin 9. ayından itibaren yaşanıp hatırlanabiliyordu. Bu formatın ismine doğum öncesi analiz matriksi DÖAM deniliyordu. DÖAM herhangi bir insanın anne ve babasıyla sentezlediği duygu numunelerini keşfetmesine yardımcı oluyordu. 22 DÖAM sorusuyla her insan kendi duygusal DNA'sını çözüp isterse bazı değişikliklere uğratabiliyordu. Londra'da biyosentez merkezinden Mr. David Badella'ya göre doğum öncesi ve doğum anı çalışmaları alanında bebeklerden sözlü anlaşma alamamamız büyük bir problem. 1986. Ne olursa olsun onun inancına göre bedenin vurgulanabilecek sözlü olmayan bir dili var ve bu dil onun bir şeyler hissetmesini gösteriyor. 1970'ten beri binlerce insanda doğum öncesi analiz matriksi yapıldığını söyleyen Badella, doğum öncesi devreye ait bilgilere tekrar dönüldüğünü ve bu bilgilerin sözlü hale getirildiğini belirtiyor. Elde edilen bu bilgi, daha hayat boyu süren hisler ve davranış şekilleri için önemli bir kaynak olarak kullanılıyor. Yeni Doğan Bebeğinizin Aklı isimli kitabında psikolog David Chamberlain, yeni doğan çocuğa gerçek bir insan gibi davranılmasını tavsiye eder. Bilim, artık bebeklerin yakın ilişki kurabilen, kendilerini ifade eden, tercih yapabilen ve insanları başlangıçtan itibaren etkileyen sosyal varlıklar olduğunu kabul etmektedir. Ana rahmindeki bebekler birçok kaynaktan gelen kompleks bilgileri birleştirebilmekte ve küçük bir yardımla kendilerini ve çevrelerini düzenleyebilmektedirler. İyi bir başlangıç için gerekli olan bu beceriler birden bilgisayarın tuşuna dokunur gibi ilk nefesimizle birlikte mi ortaya çıkarlar? Doğal olarak hayır. Gebelik benim küçük vücudumun büyüyüp gelişme devresi olduğu gibi duygusal kapasitemin geliştiği, büyüdüğü ve pratiklik kazandığı bir devredir. Diğer bir deyişle, duygularım ve vücudum doğumda paralel bir gelişmeye sahiptir. William Rich, sistematik vücut yönelimli faal psikoterapi teorisinde, doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası devrelerinde yaşanan travmaların zaman, hasta ve terapist buna hazırsa tekrar yaşanabildiğini savunur. Anne ve çocuk arasındaki akort düzeyinde dokunma, vücut dili, mimik etkileşimi ve anında duygusal boşalımla bu travma üzerinde çalışılıp travma çözülebilir. Derin ve uzun vadeli yeni bir yapılanma bunu izler. Dorothy Fukert, 1996. Platon ve Sednavi Mirza, 1991'deki bir makalelerinde anne babanın doğuma, özellikle erken doğuma etkisi hakkında görüşlerini beyan etmişlerdir. Hipotezimiz, ebeveynlerin hamilelik boyuncaki hislerinin patoloji oluşturabileceğini ve çocuğun insan olarak hislerinin kaynağı olabileceğini savunur. Buna bütünsel benlik hipotezi adı verilmiştir. Bütünsel benlik çalışması temel olarak insanlar arası bütünlükçü bir terapidir. Her insanın sadece gözlenebilen kanıtlarla açıklanamayacak tarafları olduğunu kabul eder. Biz bu yaklaşımın genellikle etkili ve anlamlı olduğuna inanıyoruz. Çünkü sadece aklı araştırmıyor, insanın birbirine bağlantılı tüm parçalarını araştırıyoruz. Fiziksel, ruhsal, akılsal, duygusal, yani insan varlığının tümünü araştırıyoruz. Bu yolu kullanırken sözde olmayan doğum öncesi ve doğum devresinde bilgileri elde etmenin kolaylığını belirtmek isteriz. Bütünsel benlik, bireyin bilinçli olarak veya bilinçaltında şimdiye kadar yaşadığı, bireyin bilincinin bildiği her şeydir. Sizinle bir deney yapabiliriz. Cevap, hisleri tarif eden kelimelerde yatabilir. Birçok yetişkin cevabı kendi vücudunda hissedebilir. Tıpkı küçük bir bebek oldukları günlerdeki gibi. Sonra o hisleri tarif etmek için kelimeleri kullanabilirler. Diğerleri ise sadece cevabı bilirler. Sorulacak olan her soruda gözlerinizi kapayın, cevabı duyumsayabilmek için bir müddet geçmesine izin verin. İlk sezgisel tepki cevaptır. O zaman düşünmeden sadece cevabın gelmesine izin verin. Bazen hiçbir şey hissetmemek de bir cevaptır. Eğer kendinizi rahatsız hissettiren bir cevap elde ederseniz, bu cevabı incelemeden lütfen değiştirmeyin. Başlamadan önce gözlerinizi bir dakikalığına kapatın ve nasıl hissettiğinizin farkına varın. Bunu en kolay şekilde yavaşça nasıl nefes aldığınızı ve verdiğinizi birkaç kez izleyerek başarabilirsiniz. Şimdi kendinizi tümüyle doğum sonrasında çocuk karyolanızda veya erken doğmuşsanız küvezde farz edin. Bebeklik hislerinizi duyumsayın. Soru: bu hisler hayatınızda tanıdık geliyor mu? Tıpkı o yeni doğan çocuk gibi fiziksel değil ama duygusal ihtiyaçlarınızı hatırlayın. Soru: onlar bugün de sizin duygusal ihtiyaçlarınız mı? İnsanlardan çocuk karyolasında veya küvezde duyumsadıkları hisler üzerine odaklaşmalarını istediğimizde hemen hemen herkes soğuk, yalnız, tek başına bırakılmış, terk edilmiş, reddedilmiş, şoka uğramış, çaresiz, ümitsiz veya kuvvetsiz gibi kelimeler kullandılar. Duygu heyecanına kapılan insanlarsa kontrolü elimde tutamıyorum, kimse beni sevmiyor, annem beni terk etti gibi sonuçlara vardılar. Biz insanların hoşlanmadığı hisler olduğu zaman onların tersini yapma, onlara direnme, onları kabul etmeme veya bastırma eğilimi olduğunu tespit ettik. İnsanlar hissettikleri şeylere muhalefet edince bilinçaltı seviyesinde kendilerine karşı yargılarda bulunurlar. Kendini yargılama kelimelerinden en çok kullanılan kelimeler şunlardır: sevilmeyen, değersiz, kabul edilmeyen, destek verilmeyen, yeterince iyi olmayan, alçak, uygun değil, kötü, günahkar, korkunç, hor görülen, aptal, salak, ahmak, beceriksiz, yetersiz, yarım, güvensiz, çaresiz, umutsuz, güçsüz. Bu yargılar onaylama prensibini ateşler. Kendimin ne olduğuna inanıyorsam bunu kendime ispat etmeye devam edeceğim. Terapist John Turner, terapiye katılan kişilerin hatırladıklarını şöyle dile getiriyor: kendimi yalnız hissediyorum ve çoğunlukla korkuyorum. Ellerim ıslak ve zor nefes alabiliyorum. Eğer olmazsa öleceğim korkusu var. Kendi başıma yaşayamayacağını düşünüyorum. Yaşama korkusu. Soluğum hızlandıkça hızlanıyor. Panik içerisindeyim. Öleceğim. Hapsolmuşum sanki. Hasta bu hisleri tekrar ortaya çıkarıp yaşadığı zaman bunların yalnızca küçük bir bebeklik hatırasından geriye kalan kelimeler olmadığını, tüm hayatında hissettiklerini tarif ettiğini anlar. Bazı hastalarla çalışmayı bitiren terapistlerden referanslar aldım. İçime öyle doğdu ki onları 9 aylık gebelik boyunca anne babalarıyla yaşadıkları duygusal tecrübelere geri döndürebilirsem bu hastalar hemen iyileşme kaydedebilir. Gebelikte yaşanan 22 özel anda odaklaşarak bu hastalara suçlu olmadıklarını keşfettiler. Onlar yanlış bir şey yapmamışlardı. Yaşadıkları güvensizlik ve suçluluk duygularının aslında anne ve babalarının gebelik zamanında yaşadıkları sentezleşmiş evreleri olduğunu fark ettiler. Diğer bir deyişle, anne ve babaların sadece genetik kodlarını değil, duygusal DNA'larını da sentezlediklerini öğrendiler. Terapiye katılanlardan örnekler: Kaliforniya'daki insanlar arası aktarım psikoloğu ve Proteus Enstitüsü yöneticisi John Raphael Stroud, doğum öncesi analiz matriksinde kullandığı bir vakayı belirtmiştir. Kendi izniyle kişinin kısaca tarihçesini vereceğiz. Bu sürekli bulunduğu ortamdan ve bağlanmaktan kaçan bir adamın hikayesidir. R, 50 yaşlarının ortalarındaydı. Depresyon ve paranoyayı içeren patolojiler göstermekteydi. Evlense ve çocukları olsa dahi hiçbir evi olmayacağına dair bir hisse sahipti ve bir ortaklığın içinde olmayı başaramayacağını düşünüyordu. Aynı zamanda işinde başarılı olduğu zamanlarda bile kaçıp gitmekten şikayetçiydi. Annesi ve karşılaştığı her kadın üzerinde bir takıntısı vardı. R'nin annesi New Orleans'ta bir aktristi, bir müzisyenden hamile kalmıştı. Kürtaj kanun dışıydı ve Roma Katolik inancına göre de mümkün değildi. Utanç içinde New York'a gitti ve annesine hamileliğinden bahsedemedi. R'nin kaçışı büyük bir ihtimalle annesinin bu kaçışının izlerini taşıyordu. Utancı dayanılmaz olunca etik çalışmayan bir doktora gidip çocuğunu 2 ay erken doğurdu. Terapi boyunca R, annesinin hamile olunca yaşadığı yıkımı anlattı, annesinin kaçışıyla birlikte hissettiği hisleri verdi. Utanç, aşağılanma, insanların onu hamile görmesinden duyduğu korku, karnı büyüdükçe duyduğu panik ve çocuk doğunca utancından dolayı kendini çocuktan uzak tutuşu. R, 2 ay boyunca küvezde kaldı. Annesi de dahil hiçbir kadınla diyalog kuramayacağına inanıyordu. Annesi ki onunla ne doğumundan önce ne de sonra bir bağ kurmuş değildi. Annesi R'ye hamileliği hakkındaki gerçekleri ancak buluğ çağında açıklayabilmişti. R, üniversite hayatında başarılı olduğu halde ne kendine değer veriyor ne de kendine güveniyordu. Evlendiği karısına, çocuklarına, evine bağlanamadı. Annesi gibi kaçtı. R terapilere katıldı ama terapileri bitirmeden bıraktı. Daha sonra doğum öncesi analiz matriksini kullanan John Raphael'in terapisine katıldı. 7 ay gestalt ve psikosentez terapisi gördü. Epey ilerleme kaydedildi. R birden seansı terk etti ve başka bir ülkeye gitti. 2 yıl sonra John Raphael R'den bir mektup aldı. Mektubun içinde R'nin evinin ve hayatını paylaştığı karısının fotoğrafları vardı. Ara sıra küçük depresyonlar geçirse de R artık eskisi gibi kaçıp gitmediğini yazıyordu. Annesinin davranış örneklerinin kendi üzerinde ortaya çıktığının farkına varabilmişti. Bunu fark ettiği içindir ki kendi hayatını kontrol etmeye başlamıştı. Troya Turner. Şimdi terapiye katılan hastalardan birisinin deneyimlerini direkt olarak kendi ağzından alalım. Kendi doğumuma yansıma yapmak isterken birden annemi doktorun ofisinde otururken gördüm ve doktorun şunu söylediğini işittim. Rahminizdeki bu problem yüzünden ilk bebeğiniz ölü doğabilir. O anda ölebilme beklentim olduğunu fark ettim. Annemin bu sözlere karşı reaksiyonunu hatırladım. Korkusu, paniği ve felaketi benim hayatımda çok tanıdık bir reaksiyondu. Bunlardan daha sarsıcı olan, her toparlanışta ve hayatımdaki her iyi şeyde ümidimi ve güvenimi sabote eden duygunun ve buna sebep olan tecrübenin farkına varmam oldu. 12 yıldır anoreksiya ve bulimiya yeme bozukluğum nedeniyle belki de bilinç altında ölmem gerektiği beklentisinin doyurulmasıydı. 35 yıl sonra bu hikayeyi John'a anlattığımda bana bu görüntüyü annemle konuşup konuşmadığımı sordu. Ona konuşmadığımı söyledim. Böylece anne ve babamı bir dahaki ziyaretimde onlara bu deneyimimi anlatmaya karar verdim. Babam anlattıklarımı duyunca böyle bir olay geçmediğini söyledi. Ama annem kısık bir sesle bana sordu. Bunu sen nereden biliyorsun? Doktorla konuştuğumuz sırada yanımızda kimse yoktu. Bugüne kadar kimseye anlatmadım. Babana bile. Michelle Mendes'a Barbara Findesen görüşmesi. Doğum ve doğum öncesi deneyimlerin yetişkinler üzerindeki etkilerini araştıran Barbara Findesen'in Michelle Mendizia ile uzun bir görüşmesi olmuştur. Michelle Mendizia, Long Beach'teki gönüllü bir kuruluş olan Geleceğe Dokunmak Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisidir. Bu merkezin amacı anne babalara çocuklarına karşı duyarlı olmayı öğretmektir. Kendisiyle görüşme yaptığı Barbara Findesen, Doğum öncesi ve doğum anı travmaları, kaynağı ve psikolojik problemlerin tedavisi üzerine çalışmalarını sürdüren bir kuruluşun yöneticisidir. Konuşmanın psikolojik olduğu kadar sosyolojik boyutu da içerdiğini göreceksiniz. Onların konuşmalarını direkt olarak size aktarmak istiyorum. Zira hiçbir noktanın gözden kaçırılmamasında yarar var. Michelle, sizi doğum ve doğum öncesi deneyimlerinin yetişkin ilişkilerinde ve davranışlarında etkili olabileceğini keşfetmeye iten neydi? Barbara, kendi terapim sırasında tesadüfen bir rahim deneyiminin içine düştüm. Bu deneyimi açıklığa kavuşturmak için bir eğitimim yoktu. Terapistim bunu anlayamadı. Ben de anlayamadım. Fakat çok gerçekçiydi ve tüm hayatımı anlamlı kılıyordu. Hayatımın büyük bir bölümünün zannettiğimden çok daha erken başladığını fark etmek çok etkileyiciydi. Bu, benim doğum öncesi ve doğum psikolojisi hakkında araştırmamı başlattı. 70'li yıllarda değil bana bir şeyler öğretebilecek, konu hakkında bir şeyler bilen insan dahi bulamadım. Sonra Almanya'da psikanalist Otto Rank'ın, İngiltere'de Donald Winnicott'un ve diğer birçok kişinin doğum öncesi hatıralar hakkında konuştuğunu ve yazdığını keşfettim. Hatta Sigmund Freud bile doğum sırasındaki travmaların tüm kaygıların temeli olabileceği ihtimalinden bahsetmişti. Eğer bu konu hakkında meslektaşlarımla konuşsaydım, benim bitiş noktasına doğru yaklaştığımı düşüneceklerini biliyordum. Kabul edilen bilimsel inanç bebeklerin hiçbir şey hatırlayamayacağıydı. Değil ki rahimde öğrenme olsun. Şimdi yarım asır sonra doğum öncesi ve doğum psikoloji birliğimiz var. Dünyanın her tarafından insanlar bu alanda çalışıp araştırma yapıyor. Bu benim 20 yıldan beri üzerinde çalıştığım bir konu. Michelle, bize deneyimini ve hayatında neden bu kadar dramatik bir etki yaptığını anlatır mısın? Barbara, kendimi birden tamamen bir panik durumunda buldum. Ağzımdan çıkan sözcükler, beni çıkartmayın, beni dışarı kazımayındı. Bu sözlerim ağzımdan neden döküldüğüne dair hiçbir bilgim yoktu. Bastırılmış bir durumda geçmişte kaybolmuştum ve çok korkmuştum. Bunun benzeri birkaç evreden sonra sözlerime şunu ekledim. Beni öldürmeyin, sizi mutlu edeceğim. Bu benim hayatımın temel anlaşması olmuştu. Hayatımı annemi mutlu etmeye çalışarak geçirmiştim. Temel savunmam ve bununla ilgili olarak izlediğim yol, herkesi mutlu etmek ve kendimi feda etmekti. Michelle, bu hatıralara nasıl ulaştınız? Barbara, önceden geçirilen travma için hatıralar hep oradadır, yüzeyin altında. Rüyalarımızdadır, tavırlarımızdadır, sözcüklerimizdedir. İnsanlar bilinçli olmadan onların etrafında dolanırlar. Fakat nereden geldiklerinin farkında değillerdir. Doğuma geri dönüşlerinde çok sefer hastalar şunu söyler. Ben bunu her gün yaşıyorum ama hiç bu kadar erken başladığını düşünmemiştim. Bu seviyelere ulaşmak için farklı teknikler vardır. Bazıları hipnoz seanslarında bunların farkına varır. Bazen terapide veya derin bir geriye dönüş durumunda hisler, kelimeler veya hatıralar bilinçaltından dışarı çıkarlar. Şimdiki zamanda hiçbir anlamları yoktur. Bu hatıralar günlük hayatımızdan gelen yankı veya yansımalardır. Erken devrede yaşanan hatıralar suya atılan çakıl taşları gibidir. Yaşanan deneyim insanın hayatında daha sonra da devam ederek insan hayatında suya atılan çakıl taşının rolünü oynar. Etkisi genişleyerek devam eder. Genellikle hastalar doğum öncesi ve doğum deneyimlerine baktıklarında kendilerini anlamanın anahtarını ellerinde tuttuklarını keşfediyorlar. Bu anlar bizim ilk kararımızı aldığımız zamanlardır. Örneğin, dünya güvenli bir yer değil veya ben yeterince iyi değilim gibi. Psikolog Erik Erikson bu gelişim ölçeğinde kişiliğin ilk kuruluşunda güven ve güvensizlik ilkesini kullanır. Bunun seçilme nedeni ilk deneyimimiz olmasındandır. Bu ilk deneyim rahimde, doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra gerçekleşir. İlk mesajlar hayat boyu sürecek olan güven ve güvensizliği oluşturur. Michelle, bu kendini güvende hissetme hissini biraz daha açabilir miyiz? Barbara, çok güçlü bulduğum bir şey var ki o da insanların özlerine dönmesidir. İnsanlar o öze ne at takarlarsa artık varlık, maneviyat veya ruh. O neyse insanların güvenli olduğu bir yerdedir. Bazı insanlar öyle bir yeri bulmakta güçlük çekerler, hatırlamakta güçlük çekerler. Hatta böyle bir yerin var olduğuna inanmakta bile güçlük çekerler. Onlar dünyada kendilerini güvende hissettikleri bir yer hatırlayamazlar. İnsanlardaki korkunun ne boyutta olduğunu ve kendilerini güvensizlik ve tehlike içinde hissettiklerini görmek beni ürkütüyor. Kendi özleriyle, güvenlikle, huzurla tekrar birleşen insanlar kendilerine ve özün masumiyetine inanmaya başlarlar. Bu farkına varış, bireylerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için bir ihtimali yanında getirir. Birçok insan terapiye hiç ben diye bir sembol düşünemeden gelir. Bana kim olduğumu bilmiyorum, kendim hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kendimi yapmacık hissediyorum, kendimi iyi ya da güvende hiç hissetmedim derler. Ama içeride bir yerlerde bir bilinçlilik ve bütünlük anısı vardır. O düzlemde bir kişi amaç ve anlam arayabilir. Benim istediğim hayatıma anlam veren ve beni tatmin eden bir şey mi diye sormalı insan kendi kendine. Bu tamamıyla korku yerine sevgiyi seçmekle ilgilidir. Zarar görmemiş asıllarıyla bütünleşebilen insanlarda harika olan bir şeyler görürsünüz. Derinlerde bir yerlerde hayata güvenleri vardır. Bir krizle karşılaştıkları zaman geriye dönerler ve oradan aldıkları güçle güvenlerini tazelerler. Hayata bakışları güven ve sevgi üzerinedir. Erken yaşta travma geçirenlerin, özellikle travma uzun sürmüşse, hayata bakışları korku üzerinedir. Kontrolü ellerinde bulunduramamaktan korkarlar. Bir kriz durumunda otomatik olarak asıllarına, savunmacı izlere dönerler. Kendi savunma ve saldırı duvarları arasında mutlu olurlar. Onları benlikleriyle biraz olsun tekrar birleştirirseniz, ayakları yere basar, gerçekle yüzleşme cesareti bulurlar. Michel. Çoğu anne babalar, ana rahmindeki bir embriyonun istenip istenmediğini nasıl hissedebildiğini bir türlü anlayamıyorlar. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamamıza yardımcı olur musunuz? Barbara. Denizdeki binlerce yaratığı düşünün. Zihinsel olarak anlayamasalar da tehlikeye karşı tepki verir. Hayatta kalmak için tehlikeden kaçarlar. Aynı şey, ana rahminde bir sıvı torbası içinde yüzen bebek için de geçerlidir. Eğer rahimde bir zehir mevcutsa, alkol ya da kokain gibi bebeğin hayatını tehlikeye sokacak zararlı bir madde varsa, bebek bunu hisseder ve fiziksel seviyede tepki verir. Biz hislerin endokrin sistemiyle ve vücudun kimyasını etkileyen hormonlarla ilgili olduğunu biliyoruz. Annenin hisleri ceninin etrafını çevreleyen kimyayı oluşturur. Diyelim ki bir bebek duygusal olarak istenmiyor veya annesi tarafından fiziksel olarak reddediliyor. Bebeğin hücreleri buna tepki gösterecektir. Organların oluşumu seviyesinde korku ve güvensizlik tohumları atılacaktır. Böyle erken düzeydeki bir acı organlar seviyesindedir. Hücresel seviyede organizmada iz bırakan biyokimyasal bir dehşet sarsıntısıdır. Hücre biyoloğu Bruce Lipton'un dediği gibi, melodi rahimde yatar. Sonra sözler melodiye uyar. Zeka anlamı tayin eder ve fiziksel yahut duygusal reaksiyona uygun kelimeleri verir.